Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir ve güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bugün sizinle tarım ve tarımla ilgili tasarımları paylaşayım biraz. Önce tarımla ilgili araştırmalarla başlayayım. Araştırmalardan gözlemlediğim kadarıyla bağ çiftlik evi olan insanlar bağ, doğanın kucağına kaçtılar. Tabii doğayla bağ kurmak insanlara çok onarıcı geliyor. Kriz döneminde doğanın cömertliğine sığınıyor insanlar. Babadan kalma çiftlikler yaşanır hale getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar birbirlerine yaşayabilecekleri toprakları soruyorlar. Önceden gidenlere veya daha farklı yerlerde coğrafyalarla bağı olan kişilere daha fazla doğa ve tarım planları yapılıyor. Bilmiyorum siz kırda mısınız, şehirde misiniz? Zaten bağ bahçe tarımla mı uğraşıyorsunuz? Şehirdeyseniz böyle planlarınız var mı? Paylaşmak isteyen sosyal medya hesaplarımdan erişebilir. Veya bu konudaki planlarını plan olmasa da hislerini Açık Radyo'ya yazabilir. Evet, yaşadığımız buhrandan ötürü önümüzdeki günlerde tarım daha çok konuşulacak. Daha fazla insan, hatta gençler tarıma yönelmeyi düşünüyorlar. Öte taraftan tarım ne alemde, ona bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım üreticileriyle görüşmeler yapılmış ve COVID-19'dan nasıl etkilendikleri raporu hazırlanmış. Ben de Türkiye'de her bölgeden tarım üreticileriyle görüşmeler yaptım ve bir rapor hazırladım. Bu rapor Türkiye için sayısal olarak, istatistiki olarak temsili olmasa da bir fikir veriyor. Bu araştırma sonuçlarının bir özetini paylaşayım sizinle. Benim görüştüğüm tarım üreticilerinin %80'i sadece iç pazara ürün veriyor. Kalanının ihracatı var. Peki COVID-19'dan nasıl etkilendiler? %10'unun işleri olumlu yönde etkilenmiş, artmış. %6'sının işleri COVID-19 öncesine göre değişmemiş. Aynı düzeyde gidiyor ya da COVID öncesinde de zaten kriz vardı diyenler var. %56'sı olumsuz etkilenmiş, %23'ü ise epeyce olumsuz etkilenmiş. Toplamda karşımızda bir %79-80 olumsuz etkilenen tarım sektörü var. Tarım çalışanlarında bulaşıcı sağlık vakaları az. Çalışanların birbirine bulaştırma sorunu yok gibi. Yine de iş gücü bulma sorunu var. Çalışacak insan bulamıyorumu tarım için pandemi öncesinde de duyuyorduk. Şimdi daha çok duymaya başladık. Bunun yanı sıra tahsilat sorunları var. Ödemelerini her zamankinden daha geç alıyorlar. Peki işler nasıl gidiyor? Bir %10-20 arasının işleri iyi gidiyor, %10'unun iyi gidiyor, %10'unun değişmemiş. Ama bunların da bir şehre lojistik sorunu çıkabiliyor. İşleri bu yeni duruma adapte etmek, yeni modeller geliştirmekten bahsediyoruz. %60'ı işlerinde krize uygun model geliştirirken, önlemler alırken ek masraflarla karşılaştıklarını söylüyorlar, belirtiyorlar. İşleri %30 büyüyenler de var. Bunlar %10 kadar bir üretici. Gerisi işlerinde düşüş yaşamışlar. COVID-19 krizi ilk çıktığı zamana göre son zamanlarda işlerde kıpırdanma hissedenler, işleri açılanlar %60, %40'ı ise hep olumsuz etkilenmiş. Yani bir %10 var, işleri %30 büyüyor. Son zamanlarda böyle bir kıpırdanış hissedenler %60 ama %40'ı hep olumsuz devam ettiklerini söylüyorlar. Üreticilerin %70'i destek almadan ve çıkan ek maliyetleri karşılamaya çalışarak işine devam ediyor. %10'u geçen seneye göre cirolarında %30'la 50 arası artış olacağını tahmin ediyor. Bu durum ne kadar daha sürer diye sordum. Öngörülerini %40'ı 1-2 sene daha devam eder dediler. %10'u bunun 2 yıldan daha fazla süreceğini düşünüyor. Geri kalan %50 ise 3-6 ay veya 1 yıla kadar düzelir diyorlar. Tüm işletmeler de ayakta kalmak için iş modellerini değiştirmeleri gerektiğinin farkındalar. Bu süreci de daha çok kendi kaynaklarını ve sermayelerini kullanarak atlatmayı düşünüyorlar. Bu dönemde yeni iş modeli kurmak, yeni düzene adapte olmak için harcayacakları paralar 70 bin 100 bin lira arası değişiyor. Bunun yanı sıra ön alım garantili proje desteğine ihtiyaçları var. Pazarlama da önemli olmaya başladı. Web tasarımları, online satışlar, fiyatlamaların düzelmesi, yeni kanallar bulmak bunlar daha çok önemseniyor. Kavanoz, kraft, ambalaj gibi şeylerin temini bu dönemde zorlaşabiliyor. Sanal fuarlar için de hazırlık yapmak gerekiyor. Türkiye'de tarım üreticilerinin özet durumu böyle. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Resourced tarafından 14 Mayıs'ta Ulusal Çiftçi Araştırma Raporu yayınlandı. Yaklaşık 400 kişiyle yapılmış bu araştırma. Bu araştırmaya katılanların çoğu sebze meyve yetiştiriyor. Aralarında hayvan yetiştiricileri, çiçek yetiştirenler de var. Örneklemin yarısının 1-5 dönüm arasında tarlası, arazisi var. Kalanı ise 5 dönümden daha fazla bir arazide tarım yapıyor. Demografik profilinden bahsedeyim. 35 yaş ve altı olanlar %37 oranında, gerisi 35 yaş üstü. Şöyle bir 35 yaş üstünün oranlarına da baktım. 65 yaş üstü çiftçiler örneklemin %5'ini oluşturuyorlar. Araştırmaya katılanların %60'ı kadınlar, %68'i kırsal bölgelerde yaşıyor, %12'si kentlerde ve %20'si yarı kentlerde yaşıyorlar. Geleneksel tarım yapanlar %12, organik sertifikalı ürün üretenler %23 ve doğal üretim yapanlar %65. Yani şöyle bir bakacak olursak örnekleme, yarısından fazlası kadın, doğal veya organik ürün üreticileri ve %37'si 35 yaş, 6 yaş grubunda. O yüzden de insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Acaba genç grup başka bir kariyer planı mı yapar, yoksa bata çıka tarıma devam mı eder? Bu tabii alacakları desteklere de bağlı. Cinsiyete göre dirençler ve çözümler değişir mi? Onu da zamanla takip etmek mümkün. Son 8 hafta içinde restoranlara ve çiftçi pazarlarına yapılan satışlar önemli ölçüde düşmüş. Birçok çiftçi bunun yerine online satış ve eve teslim hizmetine yönelmişler. Çiftliklerin %35'inin gelirleri Mart ve Nisan aylarına göre yarı yarıya düşmüş. Satışlar yoğun sezonda da böyle giderse çiftliklerin %37'si stokların ellerinde kalacağından endişeleniyorlar. Bu çiftliklerin %54'ü soğuk hava depolarına veya soğutmalı korumalı araçlara da sahip değiller veya sahip olsalar bile bunlar hiç de yeterli sayıda değil. Çiftliklerin %32'si COVID-19'un etkili olduğu giderleri karşılamakta zorlanıyorlar. Şöyle önlemler almak zorunda kalmışlar. %28'i bordroyu kesmiş. %40'ı yeni borçlar almış. %16'sı ödemelerini ertelemiş. %40'ı sermaye satışına gidiyor. %5'i çalışanlara sağlanan faydaları azaltmış. %38'i devlet desteği için başvurmuş. %59'u, 60'ı diyelim, fon alamamış. Alamayanlar genelde nasıl başvuracaklarını çözememişler. Eksik gedik formlar, bürokratik eksiklikler olabiliyor. İpotek gösterememişler, tek mülkiyetleri var. İnternet erişiminin olmaması ve mevsimlik göçmen istihdamı da fon almaları önündeki engeller. %28'i COVID-19'un etkilerinden ötürü zaten bir borç almış ve üçte biri ek borç alacağını tahmin ediyor. Ek borç tutarı yıllık brüt gelirlerinin %20 ile 40'ı arasında değişiyor. Bu çiftçilerin %39'u aile iş gücünü kullanıyor. %53'ü yöreden işçi çalıştırıyor. Mevsimsel veya vatandaş olmayanları çalıştıranlar %8. Yarısı bu sezon daha az işçi çalıştırmayı planlıyor. Ortalama olarak bu çiftlikler normaldeki iş gücünü yarı yarıya düşürecekler. Bunun nedenleri de şöyle. %28'inin beklentisi daha düşük bir talep olması yönünde veya farklı ürün satışları, mesela restoranlar için daha az emek gerektiren ürünleri yetiştireceklerini düşünüyorlar. Bordro'da teşvikler az, fon eksikliği de iş gücünü azaltmaya gitmekte önemli bir neden. %8'inde yerel iş gücü eksikliği var, %5'i göç vize sorunları yaşıyor. Mevcut iş gücüyle, yani yetersiz iş gücüyle katılımcıların %24'ü sezon hazırlığına, bunlar tohumlama budama, ayak uyduramayacaklarını ve sonuç olarak %27'sinin yoğun sezonda ürün hacminin düşeceğini tahmin ediyorlar. 15 Mart'tan bu yana doğrudan tüketiciye satışları artan çiftliklerin %69'u yeni modellerinin daha fazla emek yoğun olduğunu veya daha yüksek genel masraflar gerektirdiğini söylüyorlar. Yeni iş modelinde paketleme, üstelik ekolojik paket önemli. Buna üretimde yer açmak gerekiyor. İstihdam da sağlamak ekleniyor bunun üstüne. Siparişleri takip etmek, dijital okur yazarlıkta baş etmeleri gereken şeyler arasında. Araştırmaya katılanların %67'si katılımcılar, kendilerinin ve çalışanlarının geçen yıla göre daha fazla saat çalıştıklarını belirtmişler. Zaten daha yoğun çalışıyorduk, şimdi çalışma saatlerimiz arttı diyorlar. Covid-19'un başlangıcından bu yana işlerinde önemli değişiklikler ve maliyet artışlarıyla karşılaşmalarına rağmen %82'si fiyatlarını artırmamış. Oysa daha yüksek iş gücü gereksinimleri veya genel giderleri var. Bu gidişle işletmeniz kapanır mı diye sormuşlar. Çiftliklerin %30'u yıl sonuna kadar kapanacaklarını veya bunun çok yüksek bir ihtimal olduğunu söylemişler. Çok da iç açıcı bir tablo yok, değil mi? Bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Norveçli topluluk Madrugada'dan New Woman, New Man adlı parçayı dinleyeceğiz. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Keeler. Müzik arası vermiştik. Norveçli topluluk Madrugada'dan New Woman, New Man'i dinledik. Programın ilk yarısında Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler ve tarım işletmelerinin COVID-19'dan nasıl etkilendiklerinden bahsettim. Ne kadarı devam etmeyi düşünüyor, maliyetlerini, ne kadarı bu gidişle işi kapatacaklarını düşünüyor. Bunlardan bahsetmiştim. Tarımla başladık, tarımla devam edelim. Tarımda sulama için bir çözüm geliştirilmiş toprak içinde. Sulama için bebek bezi teknolojisi ilham kaynağı olmuş. Tarımda bebek bezini taklit eden, adapte eden teknoloji sayesinde %90 su tasarrufu sağlanıyor. Endüstriyel tarımdaki artış ekilebilir arazinin yanı sıra Kıt su kaynaklarını da tüketiyor. Su tüketimini %90 azaltabilirsek ne olur? Zararlı olabilecek gübrelerin kullanımını en aza indirgeyebilir miyiz? Meyve ve sebze yetiştirmek için çöller gibi kurak yerler kullanılabilir mi? Waseda Üniversitesi'nden Doktor Yuichi Mori neredeyse topraksız, %90 daha az su, %80 daha az gübre kullanan, verimliliği %50 artıran ve besleyici, lezzetli ürünler üreten hidrojelli film tarım sistemine öncülük etmiş. Tek kullanımlık çocuk bezlerinde kullanılan teknolojiyi öncü bir filmle birleştirmiş. Bebek bezi teknolojisini sulama için uyarlarken bir bezdeki hidrojellerin sıvıyı emmesi ve sızıntı olmadan tutması özelliği üzerinde durmuşlar. Bu özelliğini kullanmışlar. Hidrojel teknolojisi 80'li yılların başında piyasaya sürülmüş ancak pahalı olduğu için yaygınlaşmamış. O günden bugüne Doktor Mori bu teknolojiye bir film de eklemiş. Toprak için bir taşıyıcı görevi gören film herhangi bir yüzeye hatta ahşap, kum veya beton herhangi bir araziye monte edilebiliyor. Orta Doğu gibi kurak bölgelerde başlamış bu çalışma. Teknoloji ticari olarak sürdürülebilir bir şekilde tarım yapmanıza izin veriyor. Gıda tedarik zincirinde zararlı kimyasalların kullanımı azalıyor. Besin açısından da güvenli sayılabilecek bir üretim sağlanıyor. Yani çölün ortasında kiraz domates yetiştirilebilir bir hale gelmiş. Hidrojelli film tarımda oyun değiştirebilir. Tarım alanında bir başka yaratıcı çözüme geçeyim. 1 milyardan fazla küçük çiftçi dünyadaki gıdaların %70'ini üretiyor. Büyük çoğunluğunun internete erişimi yok. Çiftçilerin birbirleriyle iletişimde olmaları, sorunlarını paylaşmaları ve çözüm üretmeleri için WeFarm platformu oluşturulmuş. WeFarm dünyanın en büyük çiftçiden çiftçiye dijital ağı. 1 milyondan fazla çiftçi ekosistemi Kenya ve Uganda'da kullanıyor. Çiftçiler her gün 40 binden fazla soru ve cevap paylaşıyorlar. WeFarm nasıl çalışıyor? SMS yoluyla daha düşük teknoloji bir cep telefonu üzerinden çiftçileri problemleri çözmek, fikirlerini paylaşmak için internet bağlantısına ihtiyaç duymadan birbirlerine bağlayan bir sistem bu. Machine learning, makine öğrenimi kullanılmış, bu teknoloji kullanılmış bu sistemde çiftçilerin veriminin artmasına, fiyatlandırma hakkında bilgi sahibi olmasına, iklim değişikliğinin etkilerini ele almasına, en kaliteli tohumları, gübre ve kredileri bulmasına ve tarımsal çıkarlarını çeşitlendirmesine yardımcı oluyor. 400 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan küçük ölçekli küresel tarım pazarı için dijital bir ekosistem oluşturulmuş. İlkeleri de var. Birinci ilkesi bilgi güçtür ilkesi. Bilgi geçim kaynaklarını iyileştirebilir. Edindikleri bilgiler sayesinde küçük ölçekli çiftçiler mahsul verimini artırabilir, hastalıkların üstesinden gelebilir, yeni sulama sistemleri geliştirebilirler, daha iyi pazarlar bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirler. İkinci ilke ise bağ yaratmak. Çiftçileri bilgiye, tarımsal girdilere, mallara, hizmetlere ve nihayetinde istedikleri pazarlara bağlayan küresel küçük ölçekli tarım için bir ekosistem yaratmak hedefleniyor. Modelin merkezinde ise çiftçinin ihtiyaçları var. Evet, WeFarm modeli ve sistemi de kısaca böyle. Bu programda küçük ölçekli tarımdan ve tarım için çözümlerden bahsettim. Programın sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Kulak verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.